Bilinç seviyemizi, bağlantımızın derinliğini ve yaratıcılığımızı sevgiyle gerçekleştirmeyi araştırdığımız La Mafia Lounge'da nefesten mindfulness'a, yapay zekadan blockchain'e geniş bir açıyla baktığımız konulara sohbetler eşliğinde yer veriyoruz. İstesek de istemesek de hepimiz rahat olduğumuz, alıştığımız alanın dışına çıktık. Ve şimdi burada yaşam sevgimizle üst varoluş şeklimize, üstel insanlığımıza adım atıyoruz. İnsanlığımızı derinleştirip, bakış açımızı genişleterek kendi gerçekliğimizi, işlerimizi, topluluklarımızı ve gezegenimizi yeniden yenide yaratma şansına sahibiz. Ve biz, La Mafia olarak bunun hepimizin bireysel sorumlu olduğuna inanıyoruz. Sevgi bizim doğamız ve bizler ancak sevgiyle gelişebiliriz. O zaman hadi gelin, birlikte yaptığımız her şeyin başlangıcına sevgiyi koyalım. Podcastlerimizde Türkiye ve dünya çapında yer alan La Mafia ile gerçekleştirdiğimiz sohbetler ışığında yeni dünyaya alan açalım. Hoş geldiniz.
Merhaba, ben Eda Çarmıklı. Bugün Itır Erhard ile beraberim. Doçent Doktor Itır Erhard, Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili Edebiyatı ve Felsefe okumuş. Akabinde ise Cambridge Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans derecelerini tamamladıktan sonra 2001 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde toplumsal cinsiyet, protestonun estetiği, insan hakları, medya, spor ve sivil toplum üzerine dersler vermekte ve araştırmalar yapmakta. 2004 yılında sosyal fayda için maraton koşmaya başlayan Itır, 2008 yılında bugün 90 bin üyesi olan ve spor aracılığı ile sivil toplum kuruluşlarına kaynak sağlayan Adım Adım'ın, şeffaflık platformu Açık Açık'ın ve Açık Açık sosyal girişimin kurucularından. Sevgili Itır, podcastimizde iyi ve anlamlı yaşam konusuna dair engin görüşlerini bizlerle paylaştı. Itır'ın göz bebeği Adım Adım'ı dilerseniz adımadım.org adresinden inceleyebilir, destek sağlayabilirsiniz.
Merhaba Itır'cığım, hoş geldin.
Hoş bulduk Eda'cığım, çok teşekkürler davet ettiğin için.
Ay ben çok teşekkür ederim. Büyük keyif böyle ışığı, rengi, değer katmak isteği yoğun olan insanlarla sohbet etmek bana çok keyif veriyor. O yüzden çok teşekkür ederim. İyi ki siz sizsiniz, biz de sizlerle sohbet edebiliyoruz.
İyi ki.
İyi ki, aynen öyle. Valla bence sen çok çok değişik açılardan, hani her parmağında bir marifet dediğimiz insanlardan birisin benim için. Hani sosyal girişim tarafın var, biraz onlardan sohbet etmek istiyorum. Ama onun ötesinde School of Life'la, Bilgi Üniversitesi'yle devam eden çalışmaların var, bir akademisyen tarafın var. O yüzden hani bir yandan da Global Reset Summit'te seninle Ocak ayında yer aldığımızda da sürdürülebilirlik üzerine... Evet. Neler yapabiliriz, bireysel inisiyatifimiz ne olabilir gibi o konulara da değinmek istiyorum. Hani geniş bir yelpazede beraber bir yarım saat dans edelim arzusundayım.
Harika.
İlk olarak muhtemelen herkes seni oradan tanıyordur. Daha çok diye düşünüyorum. Ben keza oradan tanıştım Joint ID'deki mekanımızdan. Adım Adım ve Açık Açık. Çok kıymetli sosyal girişimler. Herkes bu sıralar sosyal girişim nedir, nasıl yapılır, neye hizmet eder, normal bir girişimden farkı nedir bunları da merak ediyor bence. Kısaca bir sosyal girişim nedir ve bu yolculuk neden, nasıl başladı, nasıl bir etki alanına sahip, o hakkında bir bilgi alabilir miyiz?
Tabii zor kavram tabii sosyal girişimcilik. Sosyal girişimciler arasında bile farklı tanımlayanlar var. Ama hani genel geçer kabul edilen bir tanımla başlayabiliriz aslında. Sosyal ve ya da ekolojik bir sorunu çözmek için, en azından çözmeyi amaçlayarak kurulmuş girişimler, sosyal girişimler. Yani geleneksel şirketlerden farkları aslında sosyal ve ekolojik faydayı önceliklendirmeleri. Yani bunun için kurulmuş olmaları. Bir de gelir fazlalarıyla ne yaptıkları. Gelir fazlalarının büyük bir kısmını, en azından %51'ini sosyal etkilerini arttırmak için kullanmaları. Kimisi tamamını kullanıyor. Yani kesinlikle ortaklara pay dağıtmıyor ve tamamını, gelir fazlasının, tabii adil maaş ödedikten sonra, onun da belki altını çizebiliriz, sosyal etkisini arttırmak için kullanıyor. Dernek vakıflardan farkı ise bir ürün ya da hizmet satıyor olması. Yani bağışlara bağımlı olmaması ve bir ürün ya da hizmet geliştirmiş, bunu satıyor ve bu sayede sürdürülebilir bir yapıya ulaşmış olması, en azından bunu hedeflemesi. Yani diğer girişimler gibi tabii bir anda bir gelir fazlamız olmasını belki beklemiyoruz ama ürün ve hizmet mutlaka geliştirmiş olması gerekiyor. Bizim yolculuğumuzda, yani adım adımı biz kurarken 15 yıl olmak üzere bir sosyal girişim kuralım diye yola çıkmadık aslında. Çünkü sosyal girişimin ne olduğunu da bilmiyorduk. Yani biz sistematik bir sorun gördük. O da bireylerle sivil toplumun çok kopuk olması, bireyin bir sosyal etkisi olabileceğine inanmaması ve sivil topluma güvenmemesi. Şeffaf değil, hesap verebilir değil, param nereye gidiyor belli değil. Sivil toplumun da bireyleri potansiyel olarak görmemesi. Yani sürekli aynı fonlara başvurması, aynı kurumlara gitmesi. Bir sistematik sorunu gözlemledik. İşte sahada da aynı şey karşımıza çıktı. Sahadan topladığımız veri de aynı sonucu verdi. Onun üzerine bunu nasıl çözeriz diye bir yapı kurduk. Ama biz bunun bir sosyal girişim olduğunun farkında değildik. Yani Ashoka Fellowship sürecinde yıllar sonra Rena ile ben, siz sosyal girişimcisiniz dediler. Öyle fark ettik. Yo dedik, biz bir sorunu çözüyoruz. O sistem dönüşümü de tabii çok kritik, belki onun altını da çizebiliriz. Ama açık açık kurarken bir sosyal girişim kurduğumuzun gayet farkındaydık. Artık kavramı biliyorduk, çok sayıda sosyal girişimciyle tanışmıştık. Orada da şeffaflık ve hesap verebilirlik, yani sivil toplumda şeffaflık ve hesap verebilirliğin daha yaygın kabul edilen değerler olması, biz bireylerin ve kurumların STK'larda bunu araması için bir dernek ve derneğin iktisadi işletmesini kurduk. Açık açık iktisadi işletmesi bir sosyal girişim olarak kuruldu. Yani kar dağıtmıyor, gelirin işte gelir fazlasının tamamını sosyal etkiyi arttırmak için kullanıyor. Böyle kısaca böyle özetleyebilirim.
Şahane. Yok, çok teşekkür ederim. Bu aynı zamanda hani dedin ya, bireyler, kurumlar da aslında doğru firmayı arıyorlar, doğru derneği arıyorlar destek sağlayabilecekleri. Benim açımdan adım adım gibi üçüncü parti, gerçekten hiçbir çıkar sağlamayan, sadece gelirlerini dağıtan, doğru dernekleri kendi süzgecinden geçirip dağıtan bir kurumla işbirliği yapıyor olmak, benim adıma sanki o analiz görevi, o eleme görevi yapılıyor ve gerçekten güvenebileceğim kurumlarla işbirliğine giriyormuşum gibi hissediyorum. Keza sizin aracınızda da bir sürü dernekle öyle işbirliği yapma imkanı.
Evet, çok çok güzel işbirlikleri oldu gerçekten. Onlara aracılık etmiş olmak da bizim için büyük mutluluk.
Keza bizim için de, yani mühim olan o attığımız taşın doğru yerlere, doğru hedeflere, doğru insanlara ulaşabilmesini sağlamak. O yüzden çok kıymetli bir yolculuğumuz var. Ben ayrıca Joint ID adına da teşekkür ederim her zaman olan destekleriniz için. Hadi gel buradan, adım adım dedik, koşu dedik. Senin hayatında koşu çok kıymetli bir konu. Hani bir girişimde bulunursun ama o girişimin içerisinde aktif olarak amacını da gerçekleştiriyor olmak durumunda değilsin. Ama senin için çok tutkulu olduğun bir yer. Ve aslında bugün belki de tutkuyla bahsettiğin, School of Life'da yer verdiğin bu iyi yaşam nedir'e giden yolda da ana mihenk taşlarından biri olduğunu düşünüyorum koşunun. İyi yaşam nedir? Sana koşu nasıl bu yolda bir kapı açtı ve bugün aktardığın o konudaki bakış açın nedir? Birazcık ona girelim mi?
Evet, çok büyük bir soru. Bir yerinden başlayayım Eda'cığım. Koşu, yani benim için koşu aslında kaynak geliştirme, sivil topluma katkı sağlama, farkındalık yaratmayla eş zamanlı başladı. Yani ben koşarak bağış toplamaya başladım. O yüzden tabii koşunun böyle yanında, yani neredeyse iç içe geçmiş bir sosyal fayda durumu var benim için. Yani ikisini böyle ayıramıyorum. Ayırdığım zaman yani koşunun ıtırın hayatına katkısı nedir diye düşünürsen, hani adım adım çerçevesinde olmasın, hiçbir sosyal faydası olmasın, gerçekten iyi olma, iyi hissetme halime çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle güne koşarak başlamak, sabah çıkmak, koşmak, özellikle açık havada, yani ben açık havada koşuyorum ya deniz kenarı, tercihen orman vakit bulabilirsem, gerçekten hani fiziksel ve zihinsel iyi olma halime çok büyük katkısı var. Ve ben yalnız koşmuyorum, arkadaşlarımla koşuyorum, o açıdan da çok keyifli. Yani yavaş koşuyorum, benimle koşmuş olanlar bilir. Hani konuşma hızında koşuyorum ve bu sırada böyle çok keyifli sohbetler de gerçekleşiyor. Yani birbirimizi güncelliyoruz koşarken. Kimi zaman öğrencilerimle koşuyorum. Yani konuşacağımız bir konu var, tez var. Hadi koşarak konuşalım koşan öğrencilerim varsa. Yani gerçekten o iyi olma halime çok büyük katkısı var. Anlamlı yaşam, iyi yaşam. Yani iyi yaşam deyince içinde fiziksel hareket, yani bir tür hareket barındırması bence önemli. Çünkü yaşam kalitemizi çok arttırıyor. Yani fiziksel bir hareket mümkünse, eğer büyük bir fiziksel engelimiz yoksa, fiziksel hareket bence önemli. Yani zihinsel iyi olma haline de düşünürsek aslında depresyon, anksiyete, onların tedavisinde de öneriliyor hareket. Bana da önerildi zamanında. Yani mutlaka hani her şeyi bıraksam bile koşmayı bırakmamaya çalış. Yani koşamıyorsan yürü demişti mesela danıştığım doktorum. O yüzden çok kritik. Şimdi hareket olsun iyi yaşamda ve bir şekilde fayda olsun diye düşünüyorum. Yani beynin ötesine geçebilmek ve bireyin aslında kendinden başkalarını ya da doğayı ya da ikisini birden düşünmesi ve başkalarının meselesini mesele edinip çözümün parçası olması. Bence iyi yaşamda o da çok önemli. Çünkü mutluluğa giden yol fayda yaratmaktan geçiyor. Yani sürekli yalnızca kendimizin iyi olma haline odaklanmak aslında mutlu, anlamlı, kaliteli bir yaşam için yetmiyor. Evet, bölebilirsin lütfen. Bölmezsen ben çok konuşurum.
Ay lütfen konuş. Ben sizleri duysunlar istiyorum. O yüzden hani aktığı noktada sizden sözlensin. Ben buradayım zaten.
Yani onun önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii doğayla, yani gezegenin geri kalanıyla bağlantıda olmak, diğer canlılarla ilişkimiz, yani onun da iyi yaşam açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani doğadan, diğer canlılardan tamamen kopuk bir yaşamın da aslında kaliteli bir yaşam olmadığını düşünüyorum. Bunlar tamamen benim.
Yok, çok doğru buldular. Zaten bence şehrin içinde yaşadıkça ve doğadan kopuk oldukça, hatta yıldızları göremedikçe, bence değer katma kaygımızdan öte kendi hayatımızı, kendi varoluşumuzu, hani o survival dediğimiz yaşamda sadece yani idame edebileyim kendimi endişesine daha fazla kalabiliyoruz. Bir parça evet, dışına çıktığımızda büyük resmi görme imkanımız da artıyor.
Evet, kesinlikle öyle. Yani aşk olsun, hani iyi yaşamda aşık olmak, bir başka insanı yaşayabilmek bence çok değerli. Çünkü aşktan çok besleniyoruz. Gerçekten bir başkasıyla biz olabilme hali, onun da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve iyi yaşamın içinde sanat ve oyun olsun. Onları da hiç unutmadan, yani sanat, sanatın bakış açısı, yaratıcılığı mutlaka bir yerinde olsun. Ve oyun, aslında kendini de yaptıklarını da fazla ciddiye almamak.
Yaşamı da.
Oyun, yaşamı da, çok haklısın. Ve yani oyunu unutmamak, kaybetmemek, o bakış açısını da hep hatırlamak.
Evet, doğru söylüyorsun. Bir nefeste geliyoruz, bir nefeste de gidiyoruz. Aradaki şu yaşamı koşuşturmacanın ötesinde oyun olarak gördüğümüzde aslında daha fazla keyif alma ve belki de değer katma imkanımız da doğuyor.
Kesinlikle.
Yani mana çok önemli. Zaten önemli terimlerden biri çıkıyor geleceğe dair. Bireysel yaşamda değer katmak istediğimiz nedir? Ve aynı zamanda da çoğumuz bir kuruma bağlı olarak çalışıyoruz bu yaşamda. O kurumun katmak istediği değerle nerede örtüşüyoruz ve beraber aynı çizgide miyiz? Onun arayışı şu anda çok fazla.
Çok.
Bir yandan da sürdürülebilirlik terimi çok yoğun bir şekilde gündemimizde artık. O terimi de doğru anlıyoruz, anlamıyoruz. Biraz sakız mı oldu, laf olsun diye mi kullanıyoruz, o ayrı bir konu. Ama bu aşk için de geçerli. Bir takım şeylerin artık sürdürülebilir olması, kestim bitti gitti, terk ettim değil, dönüştürebildiğimiz, kullandığımız eşyalar da dair. Dediğim gibi Global Reset Summit'te çok güzel içeriklerle geldin. Bu bireysel inisiyatifimiz ne olabilir bu dönüşen dünyada? Senin görüşlerini alabilir miyim o konuda?
Evet, sürdürülebilirlik dediğin gibi belki de içi en boşalan kavramlardan biri. Yani onu da aslında değinmek istemiyorum. Yani bir altını çizmek isteriz başlarken. Çünkü bundan bir süre önce sürdürülebilirlik deyince yalnızca mesela atığı ayrıştırmak anlaşılıyordu. İşte ben şirketime 3 tane farklı kutu koydum. Sürdürülebilir kurumum. Bu olmadığını aslında biliyoruz. Yani sürdürülebilirlik, işte Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçlarını düşünelim. Bizim, yani bizim tür olarak ve gezegenin sürdürülebilirliği için ne gerekiyor? Aslında buna bakıp işte o amaçları listelediler biliyorsun. Yani burada açlığa son, yoksulluğa son, işte cinsiyet eşitliği, sudaki yaşam, adil, sorumlu üretim, tüketim gibi çok sayıda amaç var. Sonuncusu da benim çok sevdiğim sürdürülebilirlik için ortaklıklar. İşte senin de söylediğin birlikte yürümek, birlikte hareket etmek. Şimdi sürdürülebilirlik, yani burada aslında daha çok türümüzün sürdürülebilirliği. Çünkü gezegen, yani biz hiçbir şey yapmasak, dursak, aynen bu şekilde üretmeye, tüketmeye devam etsek, bizim türümüz bu gezegende çok uzun süre var olamayacak.
Evet.
Biz yok olacağız fakat gezegen bir şekilde toparlar. Yani daha önce de toparladı, çok büyük biliyorsun ekolojik krizler yaşadı. İşte meteor çarptı, buzul çağı geldi.
Dinozorlar bitti, yaşam devam etti.
Dinozorlar gitti. Yani biz de gideriz, devam eder. O yüzden hani ben hep onun altını çizmeye çalışıyorum. Ya arkadaşlar, gerçekten bizim türün sürdürülebilirliği için. Yani bu bir lüks değil, işte çevrecilik değil. Yani gerçekten hani kendimiz için ve türümüzün sürdürülebilirliği için. O yüzden sürdürülebilirliğe böyle 360 derece bakmak gerekiyor. Yani karşıma yine çok çıkan mesela işte kurum gayet güzel atıklarını ayrıştırıyor. İşte su tüketimini düşünüyor, karbon ayak izini düşünüyor ama adil maaş politikası yok. Yani bir yerinden tutmuş, kendince yorumlamış ama diğer taraftan aslında eşitsizliklerin artmasına neredeyse katkı sağlıyor. Yani o yüzden hani 17 kalkınma amacını bir önüne alıp yani ben bunun neresinden ne yapabilirim? En azından neresinde verdiğim zararı belki azaltabilirim, dönüştürebilirim, bertaraf edebilirim, nötralize edebilirim. Yani bunu bir düşünmek gerekiyor. Ve tabii kurumsal sosyal sorumluluk diyorduk mesela. O kavram da çok dönüştü. Artık sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik raporlaması, yani böyle hani 3 ay sürecek, 1 yıl sürecek böyle bir işte eğitim projesi yaptık. Sonra kapattık, biz de sorumluluğumuzu yerine getirdik değil, sürdürülebilir, uzun dönem planlanmış etkisini ölçtüğümüz, gerçekten hani mış gibi değil, gerçekten inandığımız işler yapmak, sanırım böyle bakabiliriz. Yani bu daha kurumsal taraf belki, bireysel olarak da düşündüğümüzde kimi zaman korkutucu oluyor. Çünkü birey olarak da bütün tercihlerimiz, biliyorsun alışveriş davranışlarımız, yaşamımız aslında hepsi bizim ne kadar sürdürülebilirliğe katkı sağladığımızla çok bağlantılı.
Çok.
Yani ne kadar araç kullanıyorum, ne kadar elektrik kullanıyorum, bir dönüp bakayım, işte ihtiyacım olandan fazlasını mı alıyorum? Yani çok basit buzdolabını nasıl yerleştiriyorum gibi kararlar dahil. Onun da bir yerinden başlamak. Çünkü kimi zaman böyle konuşuyoruz ve korkutucu oluyor. Aman Tanrım, çok şey var, hiçbirini yapamam. Değil. Yani ben neden vazgeçebilirim? Belki de o sorudan başlamak. Hı-hı. Yani daha az araba kullanmak mı? İşte ihtiyacım olmayan bir ayakkabıyı daha almamak mı? Daha kısa duş almak mı? Daha az et tüketmek mi? Yani hangisi benim için daha yapılabilirse belki ondan başlamak.
Çok çok güzel, çok güzel değindim. Bir de aynı zamanda tükettiğimiz ürünlerin seçiminde de bireysel inisiyatif uygulayabiliyoruz. Tamam, elimiz bazı alıştığımız şeylere daha hızlı gidiyor olabilir ama hani ufacık bir araştırmayla, ki internet artık her türlü bilgiyi bize sunabiliyor. O firmaya dair, sürdürülebilirliğe dair bir duruşu var mı? Ne değer katma niyetinde, üretim ya da sonrasındaki modüllerinde ya da çalışan mutluluğunda bir farklılık gösteriyor mu gibi. Bence çok çok büyük bir inisiyatif bu, bireysel olarak sunabileceğimiz. Çünkü tüketici arz talep her şey. Talep kesinlikle değiştiği anda arzın da şeklinin değişmesi gerekiyor. O yüzden burada görmek istediğimiz dünyayı dönüştürme yetkinliği aslında her birimizde.
Ya kesinlikle. Yani ben ne yapabilirim demeden adım adımda da bizim çıkış noktamız oydu bahsettiğim gibi. Ya her birimiz harekete geçersek, çok küçük bir hareket bile büyük olumlu sonuçlara gidebiliyor. Yani senden görüyorlar mesela, aa Eda işte matarasıyla gelmiş, ne kadar güzel, yani ben niye mataramla gelmiyorum? Ya da bir şirket görüyor, ha çalışanlarımıza matara dağıtalım, neden tek kullanımlık plastikler her yerde? Yani hı-hı, böyle küçücük bir aksiyon bile gerçekten büyük dönüşümlere yol açabilir. O yüzden kendimizden başlamak, ya önce tabii inkar etmemek, evet. Yani ben de hani belki dönüşebilecek, daha iyi olabilecek bir takım davranışların içindeyim. Yani dediğin gibi hiç düşünmeden aldığımız çok sayıda eşya var. İşte tipini beğenmedik diye almadığımız bir domates bile yani markette işte biraz tipi kötü, yani yeteri kadar yuvarlak değil diye almadığımız bir domates bile aslında israf oluyor. Yani aynen, bunun kadar küçük tercihlerde bile çok büyük davranış değişiklikleri yatıyor aslında.
Kesinlikle. Bence de yavaş yavaş zaten bireysel tüketicinin bilinci o anlamda değişiyor. Özellikle Covid bence hepimizi bir nebze daha ayar çekti mi derler, ne derler bilmiyorum ama biraz daha düzgün düşünmemizi, yani evdeki var olanın tüketimine, seçimine daha özen göstermemize sebep oldu. Ben de mesela en azından bir ürün Türkiye'de üretiliyorsa katiyen artık onun yabancı markasını alayım, bu daha iyidir falan diye bir şeyim kalmadı. Lokal marketin, lokal sistemlerin desteklenmesi en büyük görevimiz olduğunu düşünüyorum ki kendi içimizde değerli bir sistemleri koruyabilirim.
Yok, kesinlikle. Bir de tabii karbon ayak izi de çok daha düşük. Doğru. Yani yerelden satın aldığımız zaman karbon ayak izi de çok düşük. Ve dediğin gibi pandemide küçük işletmeler çok daha fazla etkilendi. Çok daha fazla iflas riskiyle karşı karşıya kaldı. O yüzden hani onları da desteklemek, onların da sürdürülebilirine katkı sağlamak da çoğumuza çok iyi geldi gerçekten.
Evet, ama çok komik olaylar da oluyor. Yani çok fazla gittiğimden değil, ben pandemiden beri çok fazla dışarıdaki yaşama iştirak etmiyorum. Daha çok sevdiklerim eve geliyor ama geçenlerde bir dükkana girmek durumunda kaldım ve bir çorap satın aldım. Ve satın alırken dediler ki bana kasadan, isterseniz dediler bunu almayın, biz sizin eve kargolayalım. Almamak isteyenler oluyor dediler. Hani dükkandakini almayacakmışız, eve kargolayacaklarmış. Böyle durdum, dedim hani eğer stoğunuz azsa tabii ki bırakayım. Evet. Tefriş etmeniz gerekiyorsa, ama öbür türlü buradayım niye, yani karbon, yani anlatabiliyor muyum, bayağı şok geçirdim. Yani bir yandan da Covid'e yönelik insanların endişelerini giderici çözümler bulmaya çalışan firmalar da var, ama o sırada da yine dünyanın sürdürülebilirliğine çok büyük zarar vererek hareket ediyorlar.
Kesinlikle. Kesinlikle. Yani onu ben de otellerde bir saha çalışmam için çok seyahat ediyorum ben Türkiye içinde. Her otelin işte hijyen kurallarını kendince koyduğunu ve yorumladığını fark ediyorum. Mesela ben de kaldığım bir otelde odadaki bütün havluların tek tek plastik poşetlendiğini gördüm. Evet, yani tamam, yıkanmış bir havludan geçecek bir virüs hani pek bilmiyoruz. Bildiğimiz kadarıyla böyle bir vaka yok. Ama düşünsene, otelde günlük her havlunun tek tek poşetlendiğini. Yani o yüzden hani Covid maalesef daha önce aslında daha çevre dostu, daha sürdürülebilir davranışlarımızın bir kısmında da geriye düşmemize ve o plastik tüketimine, yani hijyen adı altında çok fazla tek kullanımlıklara dönüşümüze neden oldu. Ama şimdi tekrar işte fark edip, en azından yani senin gibi benim gibi bunu fark edip, ben mesela o oteli Twitter'da yazdım, yani buna ne gerek vardı, lütfen yapmayalım diye. Belki işte bunları gündeme getirerek, konuşarak da çözümün parçası olabiliriz.
Kesinlikle, kesinlikle. Bir de kapatmadan önce kısaca, çünkü o konuya da değinmek istiyordum. Bahsettin de iyi yaşamın bir parçası olarak aşk ve bununla da ilgili bir içeriğin var. Aşk 101 nedir? O içeriği neden geliştirdin? Ne anlatıyorsun? Nasıl bir yaklaşımdasın? Evet. Onu da birazcık dinleyelim isterim.
Tabii ya, Aşk 101 diye bir dizi var ya, bazen benim içerik onda karışıyor, tam tesadüf oldu. Yani diziden önce bir School of Life'da bir 101 serisi başlatalım demiştik. Elvan'ın böyle bir hayali vardı. İşte feminizm 101, müzik 101, aşk 101. Ben de yani uzun zamandır ta üniversite yıllarında işte aşk felsefesi üzerine dersler aldığımdan beri çok üzerine düşündüğüm bir konu ve yaşamın da çok merkezinde olduğuna inanıyorum. Yani aşkın yaşam kalitemize çok büyük katkı sağladığını ve bize çok öğrettiğini düşünüyorum. O yüzden aşka tarih boyu nasıl bakıldığı, işte çok uzun yıllar bir patolojik durum, yani bir hastalık gibi görüldüğü, ondan başlayarak işte Safo'nun aşka bakışından, sonra aşkı farklı farklı seviyelerde görmekten, yani aslında sanki böyle bir hiyerarşi varmış. İşte daha bedensel olan daha aşağıda, daha düşünsel olan daha yukarıda, fiziksel olanın tamamen ortadan kalktığı en tepede gibi, hani böyle aşkı hiyerarşiler olarak görmek, ondan sonra hastalık mı, körlük mü, bütün bunlar tarih boyu nasıl karşımıza çıktı? Yani yeni olduğunu düşündüğümüz belki bazı yaklaşımlar, hani Shakespeare'de de var, nasıl dönüştü? Biraz aslında ona anlatmaya çalışıyorum. Mesela aşk ve evlilik arasındaki ilişkinin ne kadar yeni olduğu, yani evliliğin tamamen politik, ekonomik bir tercihken aşkla hiç bağlantılı olmadı. Hatta aşk varsa evlilik yok, evlilik varsa aşk yok. Hani son zamanlara, yani artık endüstri devrimi sonrasına kadar hiçbir zaman aşkla evliliği bir arada düşünmemek. Tabii çok eşlilik, çok aşklılık, bu mümkün mü? İnsan aynı anda iki kişiye aşık olabilir mi? Yani bütün bunları işte psikolojiden, felsefeden, sanattan örneklerle tartıştığımız çok keyifli bir atölye olduğunu düşünüyorum. Ben de katılımcılardan çok şey öğreniyorum, inan.
Ay, ben yani şu an çok merak ettim. Ben de katılmayı arzu ediyorum. Keyifle, yani bence hepimizin öğreneceği çok şey var. Dediğin gibi biraz da bazı terimleri aşkla evlilik beraber olduğuna dair bu yüzyılda bizler hepimiz kabul edip evet, peki deyip bu oyunlara girdik ama belki bir nebze hepsini sorgulamaya geçtiğimiz kesinlikle bir dönemin içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Yani onu onunla eşleştirmek mi gerekli, yoksa
evet,
yeni sistemler mi yaratmak gerekli? En kıymetli dönemdeyiz o anlamda.
Yani kesinlikle. Bir de tabii pandemi de bize bunu biraz gösterdi. Ya yani hayatta ne var ki vazgeçemediğimiz? Belki en çok aşık olduğumuz insanları özledik ya da geçmişte büyük aşklar yaşadığımız insanları bir düşündük. Yani çok değerli bir şeyler vardı hayatımda. Onların değerlerini hatırladık. Yani çok enteresan bir dönem geçti gerçekten.
Enteresan aşkı bir dönem yaşayış, geçti. Enteresan bir şekilde boşanmaların da bütün dünya çapında evet, arttığı bir döneme geçtik akabinde evet, de yani. Ben bu yaşadığım kesinlikle sistem bana hizmet ediyor mu? Bu evlilik
kesinlikle
aşklı kesinlikle mı? Değil mi?
Değil mi? Yani kolay vazgeçebildim mi? Ve çoğumuz tabii içinde olduğumuz ilişkilerde hani bu kadar fazla zaman birlikte geçirmiyorduk. Ve çok fazla zaman geçirince işte çeşitli pandemi gibi testlere tabi olunca çok sert bir süreçti çünkü. Hı hı. Bakalım aşk buradan çıkabildi mi? Onu biraz hep beraber gördük. Ve bizim için vazgeçilmez olan nedir, kimdir? Onu da çok güzel gösterdi bu süreç bence.
Doğru söylüyorsun. Kıymetli bir süreç. Daha da devam ediyor. Devam edecek kesinlikle gibi de gözüküyor. Ben bir yandan öyle düşünüyorum. Bizler gerçekten bir nebze uyanıp, öğrenip, tamam deyip geminin gittiği rotayı hep beraber çevirmeyi niyet edene kadar da sanki bu zorluğun içerisinde devam ediyoruz gibi gözüküyor. Evet, yani bugün aldığım evet, bilgiye göre İngiltere yine kapanabilirmiş. Yani aman Allah'ım evet, dedim. Yani hiç beklemediğimiz bir şeyler tekrar kapanma evet, terimleri.
Evet, ama işte demek ki bu da bir yol ve buradan geçmeye ihtiyacımız varmış. Hani insanlık olarak varmış. Önemli olan bundan öğrenmek.
Evet.
Yani tekrar pandemi öncesi tüm alışkanlıklara dönmemek. Yani madem bunu yaşıyoruz, buradan ne öğrendik deyip o öğrenimleri yanımıza alarak devam etmek. Sanırım bu şekilde bakarsak hem içinde bulunduğumuz dönemi daha iyi yaşarız, hem de geleceğe çok daha olumlu bir hani mesajla belki de öğretilerle devam ederiz diye kesinlikle düşünüyorum. Nacizane.
Estağfurullah. Bunu Tony Robbins de çok kıymetli demiş. Hani çok çok her sözünü severim demeyeceğim ama gerçekten hayat bize olmuyor, bizim için oluyor. Nerede bize bir şey göstermek istiyor onu daha derin algılamamız gerekiyor ki hayat daha şefkatli davranmaya başlasın diyelim akabinde. Çok teşekkürler Itır'cığım vaktin için. Çok öpüyorum seni.
Ben çok teşekkür ederim Eda'cığım. Güzel günlerde buluşmak, görüşmek dileğiyle diyorum.
Yakında kavuşmak dileğiyle.
Kesinlikle. Görüşürüz. Çok teşekkürler.